14. ayrım, sayfa no 113. Konuşmamız devam etti ve gittikçe viraj olarak değişik konularda dolaştı. Görüldüğü kadarıyla onu alakalandırmıştım. Kaba hatlarıyla geleceğe dair bir program geliştiriyordum. Her türlü ihtişama sahip bu şehirde ve imparatorluğun her yerinde her şey yapılabilirdi. Arkadaşlarım Wolfson ve Marmorek'ten, gerektiğinde ihtisaslarından istifade edebileceğinden, belki onlara da bir madalya koparabilirim diye bahsediyordum. Daha başka mali kaynaklar, mesela elektrik imtiyazı gibi bulunabilir diyordum. İbrahim kanalıyla hünkâr burada, sarayda bir elektrikli ışıklandırma tertibatının bulunduğunu söyledi. Bu tesisattan memnundu. Böyle bir ışıklandırma tarzını diğerlerine tercih ediyordu. Ben de mütemadiyen payitahtın güzelleştirilmesi imkanlarından bahsediyordum. Mesela Haliç üzerinde altından en büyük gemilerin bile geçeceği bir köprü yapılabilirdi. Bu Marmorek'in fikriydi. Sultan şimdilik bu projelerin bir tarafa bırakılıp borçlar meselesiyle uğraşılmasını tercih ettiğini belirtti. Ben tükenmiştim. Çünkü mülakat 2 saat sürmüştü. İpliğimi istediğim gibi dokunmuştum. Şimdi aşağı yukarı emindim ki Sultan benimle temas halinde kalmak niyetindeydi. O halde konuşmayı uyutabilirdim. Hükümdar da artık söyleyecek bir şey bulamıyordu. Kısa bir duruştan sonra kalktı ve elini uzattı. Esaslı noktayı tekrar edebilmek için bir an daha olduğum yerde kaldım. Esas nokta niyetlerimiz ve anlaşmamız konusunda mutlak gizlilik gösterilmesiydi. Diğer taraftan Yahudileri okşayacak bir jestin belirteceğim bir vakitte yapılmasını da hatırlattım. Nihayet borçları birleştirme projesinden ve mali durumdan haberdar edilmem lüzumuna da işaret ettim. Sonra hükümdar kapıya doğru birkaç adım attı. İbrahim ve ben geri çekildik. İbrahim eğilerek geri çekiliyordu. Ben ise yarı dönmüş 3 defa başımı eğerek hükümdar her defasında selamımı iade etti. Bir noktayı unuttum. Sultan kendisinin bir Yahudi dostu olduğunu ve imparatorluğunun sınırlarına iltica etmek isteyen Yahudilere açık olduğunu bildirdiği zaman yerimden kalkıp önünde hürmetle eğildim. Sonra İbrahim beni kendi odasına götürdü ve selamlıkta Rus amirali Krieger'e verilenle aynı bir çekmece verdi. İçinde Mecidiye nişanlının en üst rütbelisi vardı. Dipnotu okuyorum. Ergun Göze, Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl'in hatıraları ve Sultan Abdülhamit. İstanbul 1995, sayfa 280-287. İkinci Abdülhamit Theodor Herzl görüşmesi hakkında bir değerlendirme. İkinci Abdülhamit ile Theodor Herzl arasındaki bu görüşme 17 Mayıs 1901 Cuma günü gerçekleşmişti. Herzl'in anılarından, ertesi günün yoğunluğundan dolayı yukarıda yer verdiğimiz satırları 19 Mayıs günü kaleme aldığı anlaşılıyor. Theodor Herzl konuşulanları tabii kendi bakış açısını da katarak, mesela az sonra sandalyeme yerleşip rahat bir şekilde oturdum cümlesinde olduğu gibi neredeyse kelimesi kelimesini yazmış. Bu arada görüşmeyi anlatırken kendisini çok ön plana çıkarma çabası da fark ediliyor. Şimdi burada 2 nokta çok önemli. Öncelikle görüşme sırasında Theodor Herzl'in Filistin'den toprak satın alma tarzında bir talebi hiçbir şekilde gündeme getirmediği görülüyor. Dolayısıyla daha önce de 1896 Nevlinski görüşmesi vesilesiyle vurguladığımız efsanevi bir başka söylem daha yıkılmış oluyor. Bu nedir? Öteden beri söylene gelene itibar edecek olursak, Theodor Herzl, Sultan II. Abdülhamit'in huzuruna çıkıp Filistin'den Yahudilere toprak satmasını talep etmiştir. Peki, aralarında böyle bir diyalog geçiyor mu? Hayır. Demek ki Herzl, II. Abdülhamit'in huzurunda kesinlikle böyle bir talepte bulunmamış. Doğal olan da budur. Aksi olsaydı, yani Herzl, bize Filistin'den toprak satın deseydi, anormal bir durum meydana gelmiş olurdu. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet başkanının karşısına geçip bize toprak satın diyorsunuz. Olmayacak iş. Nitekim de böyle bir şey olmadı. Konuşmanın ne yönde cereyan ettiği 3 aşağı 5 yukarı Herzl'in anılarından anlaşılıyor. Şimdi ikinci önemli noktaya gelecek olursak. Yine öteden beri söylene gelen ve bir öncekinin devamı vahiyetinde bir başka efsanevi söylem vardır. O da şudur. Güya Herzl'in Filistin'den toprak satılmasını istemesi üzerine 2. Abdülhamit son derece sinirlenmiş ve Theodor Herzl'i huzurundan kovmuştur. İşte gerçek olmayan diğer efsanevi söylem de budur. Sultan 2. Abdülhamit teşrifat kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan bir padişahtır. Dolayısıyla kendi davet ettiği bir misafirini huzurundan kovmaz. Üstelik onunla işi henüz bitmemiştir ve Herzl'den faydalanmayı düşünmektedir. Öyleyse olan şudur. Bütün kabullerde olduğu gibi davet edilen kişiyle görüşülür ve padişah görüşmenin yeterli olduğuna karar verdiğinde ayağa kalkarak konuşmayı sona erdirir. Sonra da konuk saygılı bir davranış içinde huzurdan ayrılır. Aynı Theodor Herzl görüşmesinde olduğu gibi. Peki 2. Abdülhamit'in böyle davranmış olması kendisi için olumsuz bir puan mıdır? Kesinlikle değil. Daha önce belirttiğimiz gibi padişahın kafasında ülkesi için öngördüğü bir plan var ve bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Bu aşamada planlı uygulamaya yarayacak her türlü gelişmeyi değerlendirmesi ve yararlanması onun bir başarısıdır. Görüşmede genel anlamda konuşulanları değerlendirdiğimizde ise şunu görürüz. Padişahın onayını almadan Filistin'e Yahudi yerleşmesinin olamayacağına inanan Theodor Herz, güven verici konuşmalar yaparak 2. Abdülhamit'in itimadını kazanmaya çalışmaktadır. Nitekim Yahudilerin Osmanlı Devleti'nde yatırımlar yaparak ülkenin refah seviyesinin artmasına yardımcı olacaklarını ifade etmesi, bu anlamda padişahı olumlu etkileyecek bir söylem biçimidir. Dikkat edileceği üzere Herz konuşmalarında ağırlığı bu noktaya vermiştir. Bir de Herz'in padişahın Yahudilere iyi davranmasını ve onlara karşı muhabbet hisleriyle dolu olmasını öne çıkardığı görülmektedir. Kendileri tarafından yapılacak artı bazı jestlerle Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerini sağlayacak kararın çıkabileceğini ummakta ama padişahın karşısında bunu direkt olarak dile getirmemektedir. Ülkeyi borç yükünden kurtarmaya çalışan 2. Abdülhamit ise Theodor Herz nezdinde Avrupalı alacaklara karşı bir denge unsuru oluşturmaya çalışmaktadır. Bu konuda Herz başarılı olursa bu aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin başarısı olacaktır. Başarılı olamadığı takdirde ise zaten mevcut olan durum devam edecektir. Yani bu işte zarara uğramak ihtimali yoktur. Ama kazançlı çıkabilme her zaman ihtimal dahilindedir. 2. Abdülhamit gibi zeki ve dengeleri kollayarak politika üretmesini çok iyi başaran bir padişahın bu fırsatı değerlendirmemesi düşünülemezdi. Nitekim değerlendirmiş ve ileride göreceğimiz gibi gelişmeler devlet lehine önemli bir kazanç sağlanması şeklinde tecelli etmiştir. Yeni şartlar çerçevesinde Herz'in Avrupa'daki faaliyetleri. Theodor Herz birkaç gün daha İstanbul'da kaldıktan sonra 21 Mayıs 1901 tarihinde Avrupa'ya döndü. Artık üzerine düşenleri yerine getirecek adımlar atmalı ve 2. Abdülhamit'i ikna edecek icraatları başlatmalıydı. Bu arada görüşmeden sonra konuyla ilgili olarak Daily Mail gazetesinin 11 Haziran 1901 tarihli nüshasında bir haber çıkmıştı. Haberde belirtildiğine göre Siyonist Fırkası reisi Dr. Theodor Herz İstanbul'dan Paris'e gitmiş, orada kısa bir müddet kaldıktan sonra İngiltere'ye gelmişti. Gazete Herz'in İstanbul'dayken Sultan 2. Abdülhamit tarafından huzura kabul edildiğini de yazıyordu. Bilahare gazetede Herz'le yapılmış bir röportaja yer verilmişti. Buna göre Herz şu demeci vermişti. Zat-ı şahaneleri tarafından kabul buyurulduğuma aşırı derecede memnun oldum. Evet, çok memnun oldum. Zat-ı şahane benimle konuştular, bana iltifat buyurdular. Kendilerini pek nazik ve müttefit buldum. Aynı zamanda Avrupa meselelerine hayli vakıf gördüm. Osmanlı hükümetleri için isnat edilen bilgisizlik töhmetinden zat-ı şahanelerinin ne kadar uzak olduğunu anladım. Devletin sanayi alanında gelişememesine zat-ı şahanenin engel olmadığını da gördüm. Bilakis zat-ı şahanenin bu hususa dahi çalıştığını konuşmalarından anladım. İşte bu hal bizim takip ettiğimiz noktayı nazar açısından gayet önemlidir. Bizim takip ettiğimiz maksada gelince, zat-ı şahanenin beni iyi bir şekilde kabul etmesi Musevi milleti için bir şereftir. Şu hale nazaran zat-ı şahane Musevilere muhabbet beslemektedir. Şimdiye kadar Osmanlı ülkesinde sakin Yahudilere bol bol ihsan ettiği lütuflar bu konuda mükemmel bir örnek teşkil eder. Ben anladım ki Yahudilerin zat-ı şahaneden başka dost ve seveni yoktur. Bu sebeple bizim takip ettiğimiz yolun pek isabetli olduğunu söylemeliyim. Evet, bizim işimiz parayla gerçekleşir. Bütün Museviler benimle beraberdir. Zenginler ve servet sahipleri bizim içimizdedir. Yahudi meselesi gittikçe önem kazanıyor. Siyonistlerin maksadı mühim neticeler ortaya çıkarıyor. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri y.prk.tkm.44/52. Herz'in bu demeci aslında şu aşamada görüşmeleri çarpıtmadığını gösteriyor. Ama bir süre sonra padişahın kendisine Filistin için söz verdiğini beyan edecek, bu da ortalığı karıştıracaktır. Herz bir taraftan gazetelere röportaj verirken bir taraftan da 2. Abdülhamit'le yaptığı görüşme sırasında padişahın kendisinden istediği raporu hazırlamış ve bunu bir mektup şeklinde saraya göndermişti. Mektubu padişaha sunan Katip İbrahim takdim yazısında New Free Press gazetesi direktörlerinden ve geçende Macarlı Reşit Efendi Vanberi kullarının arz ve tavsiyesiyle Hakipayi Humayunlarına yüz sürmek şerefine nail olmuş olan Monsieur Herz tarafından zat-ı şahanelerine özel olarak gönderilen arizanın takdim edildiğini belirtmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri y.prk.tşf.no/6/49. 18 Haziran 1901 tarihli mektupta Theodor Herz Avrupa'da yaptığı temaslara değiniyor ve şunları ifade ediyordu. Haşmet Meap, Londra'da yaptığım teşebbüslerin sonucunu Zat-ı Şahanelerine duyurmaktan şeref duyarım. Zat-ı Şahanelerinin ben kullarına işaret buyurmak lütfunda bulundukları hareket hattına göre her şeyden evvel, yani Ekim ayına kadar acele olarak 1,5 milyon Türk lirasını temin etmenin zorunlu olduğu anlaşılıyor. Bu hususta benim ve dostlarımın bulabileceği kombinezonlar aşağıda arz edilmiştir. Söz konusu 1,5 milyon lira derhal yeni bir gelir kaynağı bulunmak suretiyle tedarik edilebilecektir. Fakat bu kaynak aynı zamanda Zat-ı Şahanelerinin pederane kalplerinde Museviler hakkında beslemekte bulundukları son derece âli cenap hislerin ifadesi gibi bir karakteri de içermelidir. Gelecekteki bütün icraatlar için zemini bu suretle hazırlamaktayız. Dostlarım bu maksatla tahvil ve esham üzerine 5 milyon lira sermayeli bir şirket kurmaya hazır bulunmaktadırlar. Söz konusu şirketin gayesi ziraat, kültür, sanayi ve ticaretin tek kelimeyle Anadolu, Filistin ve Suriye'nin iktisaden gelişmesi olacaktır. Sahi-i şahanelerinde gereken bütün imtiyazlar da bahşedilmiş olacağından şirket Osmanlı hükümetine senede 60 bin liralık bir gelir temin etmeyi taahhüt edecektir. Şirket sermayesini teminat olarak göstererek bu gelir üzerine derhal 81 sene vadeli bir istikrar sağlayabilecektir. Faiz ve taksitlerin ödenme işi tahvilleri üzerine alacak ve bunu takiben de gelir getirici bir işe para bağlayacak olan şirket tarafından gerçekleştirileceğinden, bu istikraz hiçbir masraf gerektirmeyecek ve Osmanlı hükümeti sadece 1,5 milyon lira alacak demektir. İzaha gerek yoktur ki söz konusu şirket bir Osmanlı şirketi üyesinde olacaktır. Getireceği Musevi göçmenler derhal Osmanlı uyruna geçecekler ve orduda vatani görevlerini yapmayı kabul edeceklerdir. Söz konusu 1,5 milyon lira ile başka kaynakların teminine yönelik araştırmalara yapılması ve bu kaynakların açığa çıkarılması da mümkün olacaktır. Zat-ı Şahaneleri ben kullarına bir kibrit işinden de bahsetmişlerdi. Dostlarım arasında bu işi yapabilecek kimseleri de buldum. Öyle ki bunlar Osmanlı hükümetine, vergi mükellefine fazla yük bindirmeden kibrit gelirleri karşılığında başka bir borçlanma yapmayı mümkün kılabilecek en uygun şartları sağlayacaklardır. Böylece petrol ve maden kaynaklarının işletilmesiyle olduğu gibi elektrik üretim konusu üzerinde de çalışılacaktır. Emir ve irade buyurulduğu takdirde bu işler hakkındaki teklif ve hesaplar tanzim edilerek takdim edilecektir. Kibrit işi en kısa bir zamanda halledilebilecektir. Ancak diğer meselelerin incelenmesi daha çok zaman alacaktır. Şunu da ilave olarak arz ederim ki her türlü menfaat dışında kalan bütün bu hizmetlerin Anadolu'da büyük bir Osmanlı Musevi şirketi kurulmasının lüzumsuzluğuna inanıyor olmamız halinde dahi yine emirlerinize amade bulunacaktır. Her şeyden evvel sizin sadık ve hamiyetli bir kulunuz olduğumu ispat etmek isterim. Hiçbir talepte bulunmadan sadece Zat-ı Şahanelerinin yüksek teveccüh ve güvenlerine nail olabilmenin getireceği şeref ve saadet için çalışacağım. Zira ekonomik gücü yüksek Musevilerin getirtilmesi ve bahtsızların himaye edilmesinin Osmanlı İmparatorluğu'nun menfaati icabı olduğunun takdir edileceği günün gecikmeyeceğine emin bulunuyorum. Diğer taraftan kuvvetli ve imar edilmiş bir Türkiye'yi görmek de Musevilerin en yüksek menfaatleri gereğidir. Bu benim hayatımda da bir idealdir. Osmanlı Musevi şirketi kombinasyonu ile bütün Musevi milletine imdat işareti verilmesi gibi bir fırsat doğacaktır. Aynı zamanda bu şirketin çalışacağı vilayetlerde de insan ve mal ve dolayısıyla vergi mükelleflerinin artışı gibi bir menfaat de elde edilmiş olacaktır. Şirketin kendisi ise işlerinin artmasıyla gittikçe daha fazla vergi verecektir. Dünyanın her tarafından imparatorluğa Musevi sermayesi akacak, yerleşecek ve orada kalacaktır. Ketumiyet içinde cereyan edecek olan ve aslandan diken çıkarma denilen bu iş, imparatorluğa fenalık etmek isteyenlerin haberi olmaksızın devam edecektir. Maruzatıma ilave edecek tek bir kelime kaldı. Haşmet Bağap, eğer bu 1,5 milyon liralık işin neticelendirilmesi arzu buyruluyor ise, kaybedilecek vakit kalmamıştır. İş ve finans adamlarının gerekli paraları verebilmeleri için elle tutulabilecek düzenlemeler istedikleri gözden kaçırmamalıdır. Bundan başka söz konusu meblağı alabilmek için en az 3 ay beklemek gerekeceği de hesap edilmelidir. Eğer Zat-ı Şahaneleri talep edilen 1,5 milyon liranın Ekim ayına kadar emirlerine hazır edilmesini sağlayacak görüşmelere girişilmesini arzu ediyorlarsa, yukarıda bahsi geçen büyük şirkete verilecek imtiyazların Temmuz ayı başında belirlenmiş olması lazımdır. İstanbul'a hareket emri aldığım takdirde gecikmeden oraya geleceğim. Bu durumda Zat-ı Şahanelerinin son derece sadık bir kulu olup memleketin genel durumu hakkında da bilgi sahibi bulunduğundan faydalı hizmetleri olacağı aşikar olan Profesör Vanberi dostumun da davet edilmesini arzu ederim. Bundan başka maruzatta bulunmama izin verilip verilmeyeceğini bilemediğimden aşağıdaki maruzatımı ihtiyat kaydıyla yapıyorum. Acizlerine gelerek Paris'te Osmanlı hükümeti aleyhinde yayın yapmak ve saldırılarda bulunmakla tanınan yazar Ahmet Rıza Bey isimli birisinden bahsedip bu adamın susturulmasını mümkün olacağını belirttiler. Zat-ı şahanelerine her fırsat ve vesileyle hizmette bulunmayı arzu etmekle beraber bu gibi işlerle her ne surette olursa olsun meşgul olmak bana ait olmadığından söylenenleri ve yapılan teklifi hiçbir eklemede bulunmadan sadece belirtmekle yetindim. Emir ve iradeniz olmadıkça hiçbir şey yapmayacağım. Hatta bu haberi getiren kişiyi de izniniz olmadan görmeyeceğim. Fakat Osmanlı hükümeti aleyhinde yapılan yayınlara bir son vermek üzere bu işte de meşgul olmamda fayda görülürse ben kulunuz için mükafatların en büyüğü olan teveccühünüze ve memnuniyetinize mazhar olabilmek için bunu da yapacağım ve bunun dışında hiçbir mükafat kabul etmeyeceğim. Majestelerinin en sadık ve mütevazı kulları olmak şerefiyle övünen Doktor Theodor Herz. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri y.prk.tkm.44/53. Görüldüğü üzere Theodor Herz, padişahla görüştükten sonra çabalarını sürdürmeye devam ettiği gibi daha somut taahhütlerde bulunmakta ve projeler üretmekteydi. O dönemde tevhid-i düyun meselesi yüzünden Osmanlı Devleti'nin ihtiyaç duyduğu 1,5 milyon liranın derhal temin edilebileceğini bildiriyordu. Tabii karşılık olarak bir beklentisi vardı. Onu da şu şekilde dile getiriyordu. Fakat bu kaynak aynı zamanda zat-ı şahanelerinin pederane kalplerinde Museviler hakkında beslemekte bulundukları son derece âli cenap hislerin ifadesi gibi bir karakteri de içermelidir. Gelecekteki bütün icraatlar için zemini bu suretle hazırlamaktayız. Yani Theodor Herz 1,5 milyon karşılığında padişahtan Filistin'de kendilerine bir jest yapılmasını istiyordu. Bu olduğu takdirde ileride birçok başka projede gündeme gelecek ve bunlar da gerçekleştiği takdirde Osmanlı ülkesi zenginleşecekti. Herz'in sözünü ettiği projeler arasında öncelikle bir Osmanlı Yahudi şirketinin kurulması vardı. Bu şirketin sağlayacağı kaynak ile birçok yeni yatırım yapılabilirdi ki bu sayede Anadolu, Filistin ve Suriye ziraat, kültür, sanayi ve ticaret açısından müthiş gelişecekti. Bu arada petrol, maden ve elektrik yatırımları da yapılacaktı. Fakat acele etmek gerekiyordu. Yani söz konusu 1,5 milyon lira Ekim ayı için gerekiyorsa Temmuz ayı başında şirkete verilecek imtiyazların belirlenmesi lazımdı. Herz bu mektubu 18 Haziran'da yazdığına göre şirketin imtiyazlarının belirlenmesi için öngördüğü Temmuz başı çok yakın bir tarihe denk düşmektedir. Bunu dikkate alan ve ilişkilerin kopmadan devam etmesini isteyen Herz, önerilerinin gerçekleşmemesi halinde dahi padişaha sadakatle hizmet etmeye devam edeceğini belirtmişti. 2. Abdülhamit'in de çok önem verdiği bir konuyu da daima gündemde tutuyordu. 2. Abdülhamit'in en önemli çabalarından biri düyun-u umumiyeden bir an önce kurtulmaktı. Herz de bunu biliyor ve aslandan diken çıkarma olarak nitelediği Osmanlı Devleti'nin düyun-u umumiyeden kurtulmasına yapabilecekleri katkıyı her zaman hatırlatıyordu. Herz'in padişaha yapabileceğini ifade ettiği hizmetler arasında ilginç bir teklifi daha olmuştu. O da o yıllarda Jön Türklerin liderliğini sürdüren ve sürekli 2. Abdülhamit muhalifi yazılar yazmakta olan Ahmet Rıza Bey'in ortadan kaldırılabileceği şeklindeki önerisiydi. Fakat padişahtan böyle bir talep gelmediği sürece bu harekete girişmeyecekti. Theodor Herz 29 Kasım 1901 tarihinde Viyana'dan bir telgraf göndererek 2. Abdülhamit'in doğum gününü kutlamıştı. Bu telgrafa verilen cevapta kutlamadan dolayı padişahın duyduğu memnuniyet beyan edilmişti. Miladi tarihi göre değil, hicri tarihi dikkate alarak yaptığını göstermektedir. Bu arada 31 Aralık 1901 tarihinde Berlin sefaretinden İstanbul'a gelen bir yazı gidişatı bambaşka bir safhaya soktu. Berlin sefiri Tevfik Paşa, Breslau Lokal gazetesinde yayınlanan bir habere değiniyordu. Haberde Basel şehrinde toplanan Siyonist Kongresi'nde Theodor Herz'in yaptığı bir konuşmadan söz edilmişti. Buna göre Herz, birkaç ay önce İstanbul'da Sultan II. Abdülhamid'in huzuruna çıktığını, padişahın kendisine büyük ümitler verdiğini, hatta Yahudilerin Filistin'e yerleşebilmeleri için elden gelen her şeyi yapmaya taahhüt ettiğini kongrede söylemişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri hr.sys.no/40/28. Gazetede bu haberin çıkması üzerine 2. Abdülhamit'ten derhal sert bir yalanlama geldi. 3 Ocak 1902 tarihinde yapılan yalanlamada Breslau Lokal gazetesinde yer alan ve Herz'in Yahudilerin Filistin'e yerleşebilmeleri için padişahın izin verdiği şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulanmıştı. Evet, Theodor Herz bir süre önce padişahın huzurunda ayakta durma ve onunla görüşebilme şerefine nail olmuştu. Ama bu görüşmede kendisine Siyonistlerin Filistin'e yerleşmelerine izin verileceğine dair hiçbir vaatte bulunmamıştı. Dolayısıyla Herz'in ifadeleri tamamen gerçek dışıydı. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri i.hus.no66n1319.